Ayrım 36, sayfa 346. Gazi Çiftlik İstasyonu'nun üst katında daha tatile çıkmamış arkadaşlarına yemek vermişti. Yemekten sonra istasyon binasından çıktılar. Halk binanın önünde toplanmış Gazi'yi bekliyordu. Alkışlar yükseldi. Başörtülü mantolu yaşlıca bir kadın birdenbire Gazi'nin önüne atıldı. "Sana kurban olayım!" diye bağırarak ayaklarına kapandı. Gazi "Estağfurullah!" diyerek geri çekildi. İsmail Hakkı Bey ile Rüsuhi Bey kadını incitmeden ayağa kaldırdılar. Gazi'nin neşesi kaçmıştı, kadına çıkıştı. "Fani bir insanın ayağına kapanılır mı? Ona kurban olunur mu? Bu ne kötü bir alışkanlık? Sen de ben de birer vatandaşız. O kadar. Kula kul olunmaz." 3 Ağustos 1929 günü Mekke'de Suudi Arabistan Emirliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Arap Yarımadası ülkeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti ile dostluk anlaşması imzalayan 3. devlet Suudi Arabistan Emirliği oldu. Anlaşmayı imzalayacak Türk görevli Mekke'ye şapka ile gitmişti. Suudiler Fes'in tarihe gömüldüğünü biliyorlardı. Bu Türkiye'nin imzaladığı 22. dostluk anlaşmasıydı. Önce varsa sorunlar çözülüyor, sonra anlaşma imzalanıyordu. Pürüzsüz bir ilişkiler düzeni kuruluyor, Cumhuriyet bütün dünya ile kenetleniyordu. Arap ülkeleri arasındaki çekişmelerden dikkatle uzak duruyor, hepsiyle dostluğu koruyordu. Barışçı tavrı anlaşmalarına bağlılığı, rejimini ihraç etmek gayretkeşliğine kapılmaması, evin içini düzenlemekle yetinmesi büyük güven uyandırmıştı. Türkiye'den etkilenen etkileniyordu zaten, özel bir çabaya gerek yoktu. Dipnot: Orta Doğu'nun henüz kararlılık, sakinlik kazanmadığı dönemdi. Irak, Katar, Emirlikler, Yemen, Ürdün, Kudüs, Filistin ve Mısır üzerinde İngiliz etkisi, baskısı ya da egemenliği sürüyordu. Suriye ve Lübnan Fransız baskısı altındaydı. İngiltere ve Fransa yeni kurulan Arap devletleri arasında dayanışma olmaması için çalışmış ve başarmışlardı. Türkiye bu kaypak ortamda hepsine aynı dostluk mesafesinde durmuş, giderek cehenneme dönecek olan Orta Doğu sorunlarına bulaşmamak için çok dikkatli bir siyaset gütmüştür. Türkiye'yi Orta Doğu'nun çapraşık sorunları içine çekmek isteyenler başarılı olamamışlardır. Harman dönemi sona ermişti. Gazi maiyeti bazı arkadaşlarıyla 5 Ağustos akşam üzeri İstanbul'a hareket etti. Gece yarısı Eskişehir'e geldiler. Vali, belediye başkanı, komutanlar ve temyiz mahkemesi üyeleri, basın mensupları, öğretmenler, halk Eskişehir istasyonunu doldurmuş Gazi'yi bekliyorlardı. Trenden indi. Garda karşılayanlarla konuştu. Sakarya gazetesi muhabirine devrimleri yücelten, millet çıkarlarının aleyhine çalışanları uyaran bir konuşma yaptı. Temyiz mahkemesinin üyelerine dedi ki, "Siz kanun adamlarısınız. Elinize milletin, vatanın her türlü hak ve çıkarlarını koruyan kanunlar verilmiştir. İşaret ettiğimiz noktaları işittiniz. Türk milletinin büyük haklarını savunurken bu noktalar önemli hatırda tutulmalıdır." Dipnot: Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, sayfa 157-158. 6 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. İstanbullular Gazi'yi her zamanki gibi coşkun gösterilerle karşıladılar. Afet, Zehra ve Rukiye Dolmabahçe'de bekliyorlardı. Afet oldukça sinirli ve üzgündü. Gazi meraklandı, Afet nedenini anlattı. "Artık Dame de Suyan'a gitmeme gerek yok. Fransızcam iyice gelişti. Ama bir sorun oldu."
"Nedir?"
"Okuttukları bazı ders kitaplarında milli duygularımı kırıcı cümleler vardı. Bunları öğrenmek istemedim. Bunun için öğretmene itiraz ettim. Bunların bizim tarihimiz bakımından doğru olmadığını söyledim. Rahibe olan öğretmenimiz tartışmaya girmedi. Bunları öğrenmem için ısrar da etmedi. Söz konusu kitapta Türklerin sarı ırktan ikinci derecede sekonder ve barbar bir kavim olduğu yazılı. Resimler de var. Bizlerin tipine hiç benzemeyen kişiler Türk olarak tanıtılmak istenmiş." Kitap yanındaydı, üzüntüyle gösterdi. Bir okul kitabında bile gerçeğe bu kadar aykırı ve küçültücü bilgilere yer verilmiş olması Gazi'yi olağanüstü rahatsız etti.
"Hayır, bu doğru değil. Bu sakat haksız anlayışı değiştirmeliyiz."
Bu sakat haksız anlayışa katlanmak için köle ruhlu olmak gerekirdi. Türklerin Avrupa yakasına ayak basmasından beri Avrupa'da beliren Türk karşıtlığı zamanla değişmez bir ön yargıya dönüşmüştü. Bazı bilim adamları da bu rüzgara kapılmışlardı. Batı basını Türkiye hakkında daha yeni yeni doğruya yakın ve oldukça olumlu açıklamalarda bulunuyordu. Bunlar bile araya birkaç yalan yanlış sokmadan, Türkiye yazılarına olumsuz fotoğraflar eklemeden edemiyorlardı. Afet yabancı kitaplar satan kitapçılardan Fransızca bazı tarih kitapları alıp getirmişti. Gazi de Tevfik Bıyıklıoğlu'nu görevlendirdi. Bendeki kitapları biliyorsun. Onların dışında kalan Türk tarihi ve Türk diliyle ilgili lehimizde, aleyhimizde önemli, yararlı, ilginç kitapların bir listesini çıkar. Elçiliklerimiz bu kitapları çok çabuk aldırıp yollasınlar. Kitapların parasını ben ödeyeceğim. İşlemi ona göre yapın. Afet'e de bir görev verdi. Türklerin dünya tarihinde en eski çağlardan biri gerçek yeri nedir, uygarlığa hizmetleri neler olmuştur? Savaşlar Gazi ilgilendirmiyordu. Tarihe uygarlık açısından bakıyordu. Üniversiteden tarih kitapları getirtti. Konuştuğu başlıca konu Türk ve Anadolu tarihi oldu. Batı'nın ön yargısını değiştirmek için çare arıyordu. Dipnot Arı İnan, Profesör Doktor Afet İnan, sayfa 100-101. Bu çalışmanın ilk ürünleri lise ve ortaokul öğrencileri için tarih notları halinde basılacaktır. Ulu İdemir, Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Tarih Kurumu, sayfa 3. Paris Büyükelçisi Fethi Okyar yaz tatili için İstanbul'a gelmiş, Gazi ile görüşmüştü. Bir akşam Gazi şerefine Büyükdere'deki yalısında bir akşam yemeği verdi. Gazi'nin geldiğini öğrenen, duyan halk yalının rıhtımını doldurdu. Alkışlar, coşku sesleri gittikçe artmaktaydı. Gazi okul kitabındaki yanlış, düşmanca, küçük gören bilgilerden söz ediyordu. Bazı kitaplarda daha bu gibi ifadelerin var olduğu anlaşılmıştı. Ama halkın coşkusundan sofrada birbirlerini duymakta güçlük çekiyorlardı. Gazi balkona çıktı. ''Benim için zahmet ediyorsunuz, bundan mahcup oluyorum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.'' Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu kâfidir. Hasta olduğu hakkındaki söylentiyi yalanlayarak konuşmasını şöyle bitirdi. İşitiniz ve işittiriniz. Sizin yararınız için sağlığını, ömrünü vakıf ve hasır eden adam sıhhattedir. Ve sizin için çalışacaktır. O sizin için yaşıyor. Bu millet, bu memleket yeni rejimi üzerinde dünyanın en makbul bir varlığı olacaktır. Ben bunu kendi gözlerimle görmeden ölmeyeceğim. Her cümlesi alkışlanıyordu. Son cümlesi çok yaşa aykırışları ve şiddetli alkışlarla karşılandı. Gazi artık dinlenmelerini rica ederek içeri girdi. Halk istemeye istemeye dağıldı. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri 22. cilt sayfa 336-337. Gazi Yalova kaplıcalarının çok övüldüğünü duymuştu. Ertuğrul Yatı ile Yalova'ya geldi. Yunanlılar bu kesimden çekilirken Körfez'deki kasaba ve köylerle birlikte Yalova'nın büyük bir bölümünü de yakmışlardı. Kasaba kendini yeni toparlıyordu. Köyler sefildi, yapılacak çok iş vardı. Gazi gayrete gelmeleri için yöneticileri uyardı. Gazi ve Mahiyeti 12 Eylül'de Yalova'ya geldiler. Afet gelmemişti. Öğretmenlik sınavına gireceği için harıl harıl çalışıyordu. Aradan 3 hafta geçmişti. Yollar genişletilip oldukça düzeltilmiş, ortalıkta yıkım artıkları kalmamış, çer çöp toplanmış, yol kıyılarına ağaç fidanları dikilmişti. Gazi buranın doğasını, havasını, denizini çok beğenmişti. Burada kurulacak örnek bir çiftliğin çevredeki köylülere çok yararı olacağını düşündü. Gece otelde kaldılar. Gündüz çevreyi gezip inceliyor, çiftlik için uygun arazi arıyorlardı. Arabayla orman yolundan geçiyorlardı. Gazi yol kıyısında çocuk yaşta bir çoban gördü, konuşmak istedi. Arabayı durdurdu. İndi. Salih Bozok, Nuri Conker ve Kılıç Ali'de indiler. Çoban zayıf, yoksul bir çocuktu. Kasketi eski püskü, ayakkabıları yırtık pırtıktı. Yaşı 11-12 olmalıydı. Çocuk dedi, biz yolu şaşırdık galiba. Büyük otele nereden gidebiliriz? Çocuk güldü. Aha, tersine gelmişsin. Geriye dön, çatal yola gelince. Sol kolunu gösterdi, bu yana sap. Kuşkuyla baktı. Anladın mı? Anladım, adın ne senin?
Mustafa.
Adaşız demek, ne iş görürsün?
Sırtmacım, şu sığırları güderim.
Ayda ne kazanıyorsun?
3 lira.
Yılda kaç lira eder? Düşündü, hesaplayamadı.
Hesaplayamadım.
36 lira eder. Ben sana 36 lira versem ne yaparsın?
Sırtmaç Mustafa kızdı.
Almam beyim.
Neden?
Bunu bilmeyecek ne var? Çok para. Niye aldın diye sorarlar adama.
Karşılıksız değil ki, yolu gösterdiğin için vereceğim.
Mustafa düşündü. Bir yol tarif ettiği için o kadar para almayı içine sindiremedi. Torbasından küçük bir çıkın çıkardı.
Bunun içinde ceviz var. Sen bunu alırsan ben de parayı alırım. Ödeşmiş oluruz, tamam mı?
Tamam.
Gazi ceviz çıkınını aldı. Salih Bozok'la Sığırtmaç Mustafa'nın torbasına bir tomar kağıt para koydu. Gazi sohbete devam etti.
Benim çiftliğim var, orada çalışır mısın? Ayda 4 lira veririm.
Oo, iyiymiş. Babam izin verirse gelir çalışırım.
Öyleyse görüşeceğiz. Benim adım da Mustafa. Ama yanında bir de Kemal var.
Mustafa Kemal mi yani?
Evet.
Mustafa dikkatle baktı. Birdenbire ayıldı.
Aman diyeyim, yoksa sen...
Nuri Jonker başını evet anlamında salladı. Mustafa heyecanla başından kasketi çıkarırken bir yandan da sitem etti.
Daha önce söyleseydin olmaz mıydı?
Saygıyla Gazi'nin elini öptü. Ayrıldılar. Otele dönerken Gazi Salih Bey'e, "Salih," dedi, "ailesiyle konuş. İzin verirlerse Mustafa'yı İstanbul'a götürelim. Bu akıllı çocuğun geleceğini üzerime almak istiyorum."
"Peki paşam."
Ailesi izin verdi. İstanbul'a birlikte döndüler. Mustafa'ya elbiseler, ayakkabılar ve benzeri şeyler aldılar. Gazi Mustafa'yı okula vermeden önce güçlensin diye hastaneye yatırttı. Doktor zayıf bulmuştu. Akşam olayı öğrenen Afet ve kızlar meraklandılar. Mustafa niye hastaneye yatmıştı, hasta mıydı?
Hayır canım, okula başlamadan önce bir bakımdan geçsin istedim. Merak etmeyin, bir şeyi yok. Biraz zayıf.
Bir süre sustu, sonra dedi ki, 40.000 köyde daha nice sığırtmaç Mustafa yaşıyor. Birinin derdini çözmek neye yarar? Çözmemiz gereken o kadar çok sorunumuz, derdine çare olmamız gereken o kadar çok insanımız var ki. Ama devletimizin bütçesi, bir silah tüccarının gezip tozmaya harcadığı para kadar bile değil. Bu zavallı bütçeyle hangi birine yetişeceksin? Oysa kafamda geleceğe ait birçok hayal kaynaşıyor. Bazen hayallerimi paylaşacak birilerini bulmakta bile zorluk çekiyorum. Gazi Yalova'da 2 parça çiftlik aldı. Genişçe bir ev yaptırmaya karar verdi. Çiftliklerin başına müdür olarak tarım mühendisi Necati Bey'i Turgay getirdi. Şu talimatı verdi. Köyler sefil halde, onlara iş ver. Sebze, meyve fideleri, fidanları, bağ çubukları yetiştirip parasız dağıt. Çevreyi gezdim, bir tek sebze bahçesi yok. Oysa toprağın çok verimli olduğu anlaşılıyor. Doğru tarım usullerini öğret. Bizim pulluklarla onların tarlalarını da sürün.
Baş üstüne.
Dipnot: Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Sayfa 156-162. 21 Eylül günü hastaneye giderek Mustafa'yı ziyaret etti. Uygun armağanlar almıştı. Onları yatağın ayak ucuna bıraktı.
Nasılsın, sana iyi bakıyorlar mı?
Bakıyorlar.
Yemekleri beğeniyor musun?
Beğenilmez mi? Eti var, yağı var.
Aylığın bunların parasını ödemeye yetişecek mi?
Yetmezse üstünü sen verirsin artık. Koskoca Gazi Paşa'sın.
Gazi ve yanındakiler güldüler. Mustafa kuşkulandı.
Verirsin değil mi?
Gazi Mustafa'nın saçlarını sevgiyle karıştırdı.
İçin rahat olsun, veririm.
İyi.
Haydi bakalım, iyi geceler oğlum.
Gidiyor musun?
Gidiyorum ya, uyuman gerek.
Mustafa karyoladan inmek için davrandı, Gazi engelledi.
Hayır, kalkma.
Uğurlamadan olur mu?
Bu seferlik böyle olsun. Doktor bey izin verirse sen de beni ziyarete gelirsin.
Senin evin nerede?
Doktor bey tarif eder.
Gazi Sığırtmaç Mustafa'yı bir gün için Dolmabahçe'ye aldırdı. Yeni takım elbisesinin içinde pek şıktı. Saçları güzelce kesilmişti. Afet Mustafa'yı kısa bir eğitimden geçirdiği için sofrada konuşurken pek pot kırmadı. Akşam üzeri Gazi çocuklarla rıhtımda dolaşmaya çıktı. Mustafa sarayın büyüklüğünü hayranlıkla seyrediyor, şaşkınlığı kızları gizli gizli güldürüyordu. Gazi elini Mustafa'nın omuzuna koydu.
Bu saray eskiden padişahlarındı ama artık milletin. Demek ki buranın sahiplerinden biri de sensin. Ben burada senin misafirin olarak bulunuyorum. İstemezsen beni buradan çıkartabilirsin.
Yok yok, istediğin kadar otur.
Sağ ol çocuk.
Kızlar kıkırdadılar. Mustafa bir süre daha hastanede kalacak, iyice düzelince askeri okula yazdırılacaktı.
Dipnot, Sığırtmaç Mustafa hikayesini Yakup Kadri Bey Gazi'den dinleyerek yazmıştır. Ben kısaltarak aktardım. Atatürk'ün bütün eserleri 22. cilt sayfa 344-345, 348-349, 352-354.
Gazi Mustafa'yı Kuleli Askeri Okulu'na yazdırmış, Mustafa subay çıkmış, emekliliğinde Yalova'ya yerleşmiştir.
Rukiye ve Zehra İstanbul'da okullarında kaldılar. Gazi, Afet ve görevler 1 Ekim günü Ankara'ya döndüler. Afet öğretmenlik sınavına girdi, kazandı. Musiki Muallim Mektebi'ne tarih ve yurt bilgisi öğretmeni olarak atandı. Okul açılmıştı. Hazırlık yapıp hemen derslere başladı. Yakında sağlığı düzelen Sabiha da Fransa'dan dönecekti. Köşk yetmeyecekti. Gazi Genelkurmay binasının planını çizen ünlü mimar Holzmeister'i davet etti. Mimar büyük bir tantana ile karşılaşacaklarını sanıyordu. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanının evi ve resmi konutu iki katlı küçük bir köşktü. Sessizce huzura alındı. Gazi Avusturyalı mimarı ve tercümanı ayakta karşıladı. Üzerinde hiçbir nişanın bulunmadığı sade sivil bir elbise vardı. Oturdular. Avrupa'da beliren şatafat hastası diktatörlerle hiçbir benzerliği yoktu. Sade bir cumhurbaşkanıydı. Bu köşk mü büyütülmeliydi, yoksa bu yıkılıp yerine ihtiyacı karşılayacak yeni bir köşk mü yapılmalıydı? Ya da bu köşk kalmalı, ayrı bir cumhurbaşkanlığı köşkü mü yapılmalıydı? Mimar üçüncü seçeneği savundu. Gazi mimardan iki şey istedi. Çok kitap alacak büyük bir çalışma odası ile çocuklar için güzel odalar. Mimar küçük köşkün az ilerisindeki hafif tepeyi beğendi. Tepeyi düzleyip büyük köşkü oraya oturtacaktı. Ankara'dan binlerce kilometre uzakta, dünyanın en zengin ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 Ekim günü borsa dibe vurdu. Bugün tarihe kara gün diye geçecekti. 1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar bir günde yok oldu. 4.000 kadar banka batacak, binlerce insanın mal varlığı sıfır olacak, insanlar işsizliğe ve açlığa sürüklenecekti. ABD Başkanı liberalizmin gereği olduğu düşüncesiyle devlet müdahalesine yanaşmayacak, felaket daha da büyüyecekti. Başkan ve ekibi müdahale etmek gerektiğini anladıkları zaman çok geç kalmış olacaklardı. Felaket yayılacak ve dünyayı etkileyecekti.
Dipnot, hükümet erken davranıp Aralık ayından başlayarak önlemler alır. Ama bunalım hızla yayılacak, dünyayı da kalkınmak için çırpınan Türkiye'yi de sarsacaktır.
1929 yılı Cumhuriyet Bayramı yurtta ve elçiliklerimizde törenlerle kutlandı. Geçit törenleri, konuşmalar, taklar, toplantılar, balolar yapıldı. Türkiye bayraklarla donandı. Amasya'da Gazi heykeli açıldı. Hava kurumu uçakları da gösteriler yaptılar. Gece fener alayları düzenlendi. Minareler arasına mahyacılar, "Yaşasın Cumhuriyet" gibi yazılar dizdiler. Elektrik olan yerlerde binalar ışıklarla süslendi. Gazi 1 Kasım konuşmasını yapmak için meclise frak ve pelerin giymiş olarak geldi. Elinde silindir şapka vardı. Bir tören birliği ile Meclis Başkanı Kazım Özalp ve İsmet Paşa tarafından karşılandı. Onlar da fraklıydı. Gazi imkanlara göre başarılı geçen bir yılın özetini yaptı. 1929 yılında 450 kilometre demir yolu yapıldığını açıklaması büyük alkışlarla karşılandı. Bu kez de toprak sorununa değinerek hükümeti ve meclisi uyardı. Çiftçiye toprak vermek hükümetin devamlı takip etmesi lazım gelen bir konudur. Aynı gün akşam yaz tatiline girmiş olan millet mektepleri yine her yerde törenlerle açıldı. Mustafa Necati Bey rahmetle anıldı. Öğretmenler Birliği Adapazarı Şubesi Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan Fatma Öğretmen çalışkanlığı, ciddiliği ve bilgisiyle öne çıkmıştı. Öğretmenler lokalinde Mustafa Necati Bey ve halk eğitimi konulu bir konferans verdi. Saygıyla dinlendi.
Gazi Askeri Şura üyelerini akşam yemeğine davet etti. Hepsi milli mücadeleye katılmış gazi paşalardı. Her başarıda zaferde payları vardı. Bu rütbeye kolay ulaşılamazdı. Büyük hayat, görev ve namus sınavlarından geçmek gerekirdi. Bu nedenle de bu rütbeye gelmiş olan askerlere büyük saygı gösterirdi. Her biri on binlerce askerin hayatı ve onuru teslim edilen insanlardı. Yemekten sonra, "Benim artık askerliğim kalmadı" diyerek bütün askeri giyimlerini ve teçhizatını getirtti. Her birini bir şura üyesi paşaya armağan etti. Avrupalı diktatörler sivil oldukları halde süslü askeri üniformalara, sırmalara bürünürlerken asker olan gazi sivil giyiniyordu. Fahrettin Altay Paşa'ya, yakasında Maraşel alameti olan pelerinini, ılgında süvari kolordusunu denetlerken taktığı gümüş kılıcı ve altın işlemeli hançerini verdi. Dipnot: Fahrettin Altay 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 430. Sabiha Fransa'dan oldukça sağlıklı döndü. Ufak tefek bir genç kızı olmuştu. Türkiye'ye döndüğü için çok mutluydu. "Dinlen, sana Ankara'yı gezdireyim. O da senin gibi gelişip büyüdü. Güzel bir şehir oldu, ikizin sayılır." Ertesi gün Sabiha görmek için sabırsızlanınca şehri gezmeye çıktılar. Ne çok yeni bina yapılmıştı. Yollarda başı açık hanımlar vardı. Bir milletvekili eşiyle birlikte çarşıya alışverişe çıktı diye ne çok dedikodu yapıldığını hatırlıyordu. O günler uzun yıllar öncesinde kalmış gibiydi. Yeni şehir dolmuş, yollar genişlemiş, ağaçlanmıştı. Meclis bahçesine, başbakanlığın arkasındaki bahçeye, Kızılay bahçesine bayıldı. Ankara yeşil bir şehir olmuştu. Çift diye hayran kaldı. Gazi salı günleri 17-19 arasında dostlarıyla Ankara'daki kor diplomatiği Marmara Köşkü'nde çaya davet ediyordu. Halil Onayman küçük bir orkestra ile hafif müzik çalıyordu. Cevat Memduh Altar her salı köşkte bulunmakla görevliydi. Afet Hanım ile Sabiha bu davetlere sevinçle katılıyorlardı. İşten kaçabilirse İsmet Paşa da katılıyordu. Bu düzey 3-4 yıl önce bir hayaldi. Cevat Memduh Altar'ı Gazi bir salı günü erken çağırdı. Müziğe büyük önem veriyordu. Önündeki sehpanın üzerinde kalın bir kitap vardı. Cevat Memduh Altar kaçamak baktı, şaşırdı. Gazi büyük müzik bilimcisi Lavin Yakın, Müzik ve Müzisyenler adlı Fransızca kitabını okuyordu. Bazı cümlelerin altını çizmişti. Konu müzikti. Gazi bazı sorulara yanıt arıyordu. Klasik Türk müziğinden, halk müziğinden yararlanarak, o havayı, özü, kökü koruyarak modern teknikle eserler verilebilir miydi? Yalnız Türklerin dinlediği ve zevk aldığı bir müzik Türk kültürünü temsil edebilir miydi? Ne yapmalıydı? Genç Cevat Memduh Altar bunca işin ve çetin sorunun içinde Gazi'nin müzik sorunu ile de uğraşmasına büyük saygı duydu. Bu kadar kısa zamana bu kadar çok işi nasıl sığdırıyordu? Gazi'nin günü 240 saat miydi? Dipnot: Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Rahmetli C. Memduh Bey ile TRT'de birlikte çalıştım. Halef selef olduk, yurt dışına birlikte gittik. İlişkimiz uzun yıllar sürdü. Türk bestecilerinin yetişmelerinde, çok sesli müziğin yerleşmesinde Atatürk'ün büyük rolü olduğunu söylerdi. Atatürk'ün engin bilgisine, nezaketine, sofrasının akademik düzeyine hayrandı. Atatürk'ten konuşurken gözleri dolardı. Afet'in yurt bilgisi dersi için okutacağı kitabı ve hazırladığı notları Gazi gözden geçirdi ve yeterli bulmadı. Hayır, genç insanlara daha geniş ve çağdaş bilgiler vermek gerekti. Bunlar geleceğin insanlarıydı, yeni insanlardı. Devleti, rejimleri, demokrasiyi, halkları, görevleri iyi bilmeliydiler. Konuyla ilgili Fransızca bir kitaptan çeviriler yapmasını istedi. Bazı kitaplar getirterek çevirtti. Kendi de yurt bilgisi dersi konularını oluşturan millet, devlet, demokrasi ve benzeri hakkında notlar yazdı. Gazi'nin notlarının bir bölümü tasarılarını da içeriyordu. Dipnot: Gazi'nin notları için Atatürk'ün bütün eserleri 23. cilt sayfa 1769, el yazısı ile sayfa 71-264. Gazi'nin bazı düşünceleri: Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denilir. Bugün demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edenlerin demokrasi esasından ayrılmamakla beraber mutedil devletçilik prensibine uygun yürümeleri bugün içinde bulunduğumuz hallere, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur. Afet İnan Medeni Bilgiler kitabının 1930 baskısında yer alan mutedil sözcüğünün sonraki baskılarda çıkarıldığını belirtiyor. Arı İnan, Profesör Doktor Afet İnan, sayfa 104. İsmet Paşa'dan demir yolları konusunda bilgi vermesi için Bayındırlık Bakanı Recep Peker'i göndermesini rica etti. Recep Bey birçok harita ve çizelge ile geldi. Hükümet demir yolu konusunu iki yönlü olarak ele almıştı. Yabancıların işlettiği demir yollarını satın almak ve yeni demir yolları yaparak genel ulaşımı ve yurt bütünlüğünü sağlamak. Hükümetin programı kısacası memleketi demir ağlarla örmekti. Recep Bey haritaları masanın üzerine serdi, satın alınacak hatları gösterdi ve satın alma için hazırlanan mali plan hakkında bilgi verdi. Sonra yapılacak yeni demir yollarına geçti. Zonguldak Çankırı üzerinden Ankara yoluna bağlanacaktı. Sivas yolu Erzurum'a kadar uzatılacak, Kars demir yoluyla buluşacaktı. Kayseri'den bir yol güneye inerek Ulu Kışla'ya, oradan Mersin-Adana arasındaki Yenice istasyonuna bağlanacaktı. Sivas Malatya'ya bağlanacaktı. Buradan bir yol Elazığ'dan Tatvan'a, bir yol Diyarbakır üzerinden Kurtalan'a, bir üçüncü yolda Malatya'dan Maraş'a, Gaziantep'e uzanacak, güney sınırındaki demir yolu ile buluşacaktı. Gazi'nin yüzü pırıl pırıl aydınlanmıştı. Olağanüstü bir mutlulukla Afet Hanım'a, "Memleketi bu yollarla baştan başa birbirine bağlayacağız. Yekpare bir vatanımız olacak," dedi. Çok büyük bir projeydi bu. Afet Hanım tereddüte düştü. Bunlar ne zaman yapılacak? Gazi sevgiyle güldü. Bu planlar kağıt üzerinde kalsın diye çizilmiyor. Yapıldıkça görürsün. Hepsi yapılacak. Neşeyle devam etti. Memleketi bütünlüyoruz. Düşün ki bu yollar bittiği zaman memleketin doğusu ile batısı arasında sadece 72 saatlik bir uzaklık olacak. Kars'taki toplar Afyon cephesine ancak 3 ayda ulaştırılabilmişti. Bunları çocuklarımız masal diye dinleyecek. Dipnot Arı İnan, Profesör Doktor Afet İnan, sayfa 112-114'ten yararlanarak.